Ayrım 25.
Sonra durup bir sigara yaktı. Annesi oğlunun yüzüne bakarak ikinci haberi bekliyordu. Ragıp Bey hızlı hızlı konuşmaya başladı. Eğer münasip görürsen ben evlenmeye karar verdim valide. Annesi kendisine danışılmadan kararın verildiğini anlayınca biraz burkuldu ama bunu oğluna hissettirmedi. Vakti gelmişti. Kiminle evleneceksin? Şeyh Yusuf Efendi'nin kerimesiyle. Hasan Efendi bugün Şeyh Efendi ile konuşacak. O evet derse gidip istersin. Ben dönmeden düğünü yaparız. Şeyh Efendi'nin kızı. Dini bütün bir kızdır herhalde. Hayırlısı olsun. Ama biraz acele etmiyor musun? Bu kadar acele yakışık alır mı? Söz kesilsin, düğün dönünce de yapılır. Ragıp Bey annesinin kırıldığını hissetti. Anne, seni burada yalnız bırakacağım. Biliyorsun aklım sende kalıyor. Ben yokken gelinin yanında olur, hizmetine bakar, evi çekip çevirir. Annesi belli belirsiz yüzünü astı. Ben kendi evimi çekip çeviririm oğlum. İstersen sen karınla oraya yerleş. Ben bu evde iyiyim zaten. Benim yeni evlilerin arasında ne işim var? Ne diyorsun valide, hiç olur mu? Ben o evi senin için aldım. Evi çekip çevirir dediysem lafın gelişi. Elbette evi sen çekip çevirirsin. O senin hizmetine bakar, dediğini yapar. Ertesi gün Hasan Efendi beklenen haberi getirdi. Şeyh Efendi evet demişti. Ragıp Bey'in annesi yıllardan beri ilk defa çarşaflanıp evden çıktı. Oğluyla birlikte tekkiye gitti. Ragıp Bey annesini kapıda bıraktı. Sen yalnız gir, ben seni biraz ileride beklerim. Sonra beraber döneriz dedi. İki anne gönülsüzlüklerini birbirlerine sezdirmemeye çalışarak birlikte şerbetler içtiler, biraz havadan sudan konuştular. Ragıp Bey'in annesi kendisine danışılmadan karar verilmesinden kırgındı. Evinde başka bir kadın da istemiyordu. Hatice'nin annesi Hasene Hanım'sa kızının, yaşça kendisinden çok büyük, sıradan bir zabite gelin gitmesinden şikayetçiydi. Kızını bir şeyh oğluna vermeyi planlıyordu hep. Küçük kızı cüce kaldığı için onun Hasan Efendi'ye verilmesine ses çıkarmamıştı. Ona kısmet bulmak zor olacaktı ama büyük kız için üzülüyordu. Hata ediyorsunuz Şeyh Efendi demiş ama kocasına söz geçirememişti. Bana şanlı şöhretli paralı adam değil, dürüst adam lazım hanım demişti Şeyh Efendi. Bu zamanda Ragıp Bey'den dürüstlüğünü mertini de bulamayız. Sonunda Ragıp Bey'in annesi Allah'ın izni peygamberin kavliyle kızı oğluna istedi. Hasene Hanım da kısmet bir babasına danışayım dedi. İkisi de kendilerine düşen rolleri oynayıp ayrıldılar. Ama onlar ayrılırlarken düğün hazırlıkları başlamıştı bile. Hasan Efendi her işe koşuyordu. Köşkün tapu işlerinin haline, Ragıp Bey'in taşınmasına, düğün hazırlıklarına yardım etti. Bir cüceyle evlenmesinin burukluğunu, koşturmanın telaşlı heyecanıyla bastırmaya uğraşıyordu. Şeyhi emretmişti, evleniyordu ama biraz daha uzun boylu bir kadınla evlenmesini emretse, şeyh müridini daha fazla mesut ederdi. 10 gün sonra sade bir düğün yapıldı tekkede. Mehpare Hanım'la yaptığı düğünden sonra şeyh artık şaşalı düğünlerden sanki o şaşa bir felaket yaratacakmış gibi şüpheleniyordu. Hasene Hanım'ın bütün ısrarına rağmen kızlarına basit bir düğün yapmakla yetindi. Tekkenin ileri gelenleri, müritlerinden birkaç başa civar tekkelerin şeyhleri çağrıldı. Zerde pilav yenilip şerbetler içildi. Tekkeye iç güveysi giren Hasan Efendi cüce karısıyla tekkede gerdeğe girdi. Ragıp Bey karısıyla annesini yanına alıp kayınvalidesini arkada gözleri yaşlı bırakarak Göztepe'deki yeni konağına geldi. Yeni evindeki ilk gecesini yeni bir kadınla geçirecekti. Annesi asık bir yüzle hayırlı geceler deyip odasına çekildi. Ragıp Bey karısını odada rahatça hazırlansın diye yalnız bırakıp bir sigara içmek için balkona çıktı. Bir sigara yaktı. Bahçe, sokak, deniz simsiyahtı. Ateş böceklerinin pırıltıları görülüyordu. Gökyüzü yıldızlıydı. Havuzdaki kurbağaların gürültülerine Ağustos böceklerinin sesleri karışıyor, konağın önündeki at kestanesine konan bir puhu kuşu bir uğursuzluğu haber verir gibi kesik kesik ötüyordu. Sigarasını bitirip odaya döndü. Bir idare lambası yanıyordu içeride. Karısı soyunmuş, gecelik entarisini giyip yatağa girmişti. Ragıp Bey saçları yastığa dağılan karısının ışıksız yüzüne baktı. Küçük bir kız olmasına rağmen yaşlı, bıkkın bir kadın ifadesi vardı yüzünde ve o ifade hiçbir zaman değişmeyecek, o yüze hiç ışık düşmeyecekti. Soyunup yatağa girdi, usulca karısına dokundu. Kız, kendisine öğrettikleri gibi gecelik entarisini çıkarmadan eteklerini kasıklarına kadar çekti, bacaklarını açtı, iki eliyle yüzünü kapatıp kocasını beklemeye başladı. Ragıp Bey karısını altına çekti, önce utangaç ve çekingendi ama sonra çoktandır kadın vücuduna değmemiş bedeni, altındaki genç kadının etini hissedip azgınlaştı. Ragıp Bey hiç kımıldamayan karısıyla sevişmeye başladı. Sevişmenin sonlarına doğru bir su sesi duydu. Ne olduğunu anlayabilmek için karısının saçlarına gömdüğü başını kaldırıp çevreyi dinledi ve birden karısının mırıl mırıl dua okuduğunu fark etti. Ragıp Bey kendisiyle sevişirken o hep dualar okumuştu. Ragıp Bey doğacak erkek çocuklarının dölünü bıraktıktan sonra sessizce kalktı. Gecelik entaresini giyip bahçeye çıktı. Sıcak toprağa oturup bir sigara yaktı. Karanlığın içinde bir ıslık tutturdu. Yatmak için ayağa kalkarken fark edebildi ancak Schubert'in bir liyedini çaldığını. 2 gün sonra iki asık suratlı kadını baş başa bırakıp Makedonya'nın yolunu tuttu. Evi vardı, karısı vardı ve sonsuza dek mutsuz kalacağını biliyordu. Ragıp Bey'in Selanik'e varmasından 2 gün sonra omuzlarında filintaları, göğüslerinde çapraz bağlanmış fişeklikleri, ağır bıyıkları, asık suratları ve her an patlamaya hazır öfkeleriyle çevresini kuşatan, görünüşleri bile korkunç Arnavut tüfekçileriyle birlikte Şemsi Paşa bir kara kasırga gibi daldı Makedonya'ya. Daha geleceğinin duyulması bile dehşet salmaya yetmiş, kendisini nişanlara ve paraya boğan padişaha olan bağlılığı ve sertliğiyle bütün imparatorlukta ünlenen bu deli paşanın şiddeti daha gelmeden genç ittihatçıları ürkütüp sindirmişti. Gerek cemiyetin azaları, gerekse destekçileri arasında bir çekingenlik baş göstermişti. Şemsi Paşa'ya karşı nasıl bir tedbir alınacağı konusunda da hiç kimsenin bir fikri yoktu. Şemsi Paşa geldiği andan itibaren o ittihatçı gavurlarını da onlara yardım edenleri de bu karargahın kapısına tesbih gibi asacağım. Padişah düşmanlığını bu topraklardan sileceğim diye bas bas bağırıyor, dediğini de yapacak gibi gözüküyordu. İdam sehpalarının kurulmasının yakın olduğunu herkes hissediyordu. 3. ordunun bütün birliklerinde padişah yanlıları da birden öne çıkıvermişler, Şemsi Paşa'nın gelmesiyle birlikte ittihatçı gavurlarına padişah hainlerine edilen küfürler artmış, yakında hepsinin belasını bulacağına dair konuşmalar çoğalmıştı. Alay müftüleri, Halife Hazretlerine karşı çıkmanın dine küfür olduğuna dair vaazlarını hızlandırmışlardı. Sanki bir ay önceki Makedonya bu değildi. Bir ay önceki istibdadı yıkacağız rüzgarları, şimdi ittihatçıları asacağız rüzgarlarına dönmüştü. İttihatçılar her akşam tevkif edilmeyi bekleyerek tedirgin uykulara dalıyorlar, padişah yanlısı komutanlarla kaymakamların bulunduğu kasabalardan tevkifat haberleri geldikçe geceyi kendi evinde geçiren ittihatçıların sayısı azalıyordu. Hüseyin Hikmet Bey de dahil olmak üzere birçoğu evlerine gitmeyip başka yerlerde kalıyorlardı. Kimsenin aklına bu gidişatı durduracak bir tedbir gelmiyordu. Daima çevresindeki tüfekçilerle dolaşan Şemsi Paşa'yı vurmak, Nazım Bey'i vurmak kadar kolay olmadığından, bir de bütün isyankarlıklarına rağmen ruhlarına sinen askerlik nedeniyle bir paşayı vurmayı telaffuz etmekte zorlandıklarından bir suikasttan da söz edilmiyordu. Sert bir paşa tek başına Osmanlı'nın kaderini değiştirecek gibi gözüküyordu. Şemsi Paşa da üstünlüğün kendilerine geçtiğini, ittihatçıların sindiğini fark etmişti. Aydınlık bir Temmuz sabahı tüfekçileriyle birlikte Manastır Telgrafhanesine gelerek padişaha vaziyetin tamamen kontrol altına alındığını bildiren bir telgraf çekti. Telgraf geldiğinde Reşit Paşa padişahın yanındaydı. Padişah o çok sevdiği zencefilli akide şekerlerinden birini emer gibi tadını çıkararak okudu telgrafı. Duyduğu haz yalnızca yüzüne değil sanki bütün vücuduna yayılmıştı. ''Ya işte böyle doktor,'' dedi padişah. ''Şemsi Paşa manastırda vaziyete tamamıyla el koymuş. İyi askerdir bu Arnavut. Serttir ama sertlik bir orduya her zaman lazım.'' Padişah sabah kahvelerini getirmelerini emrettiğinde Şemsi Paşa da telgrafhaneden çıkmaya hazırlanıyordu. Cevat Bey ile ittihatçı iki arkadaşı da telgrafhanenin biraz ötesindeki bir kahvede, civar kasabalardan gelmiş Makedon köylülerinin arasında oturmuş, çaresizce çay içerek davayı kaybedip kaybetmediklerini düşünüyorlar ama birbirlerine bir şey söylemiyorlardı. O sırada içeri henüz 20'li yaşlarında sarışın yakışıklı genç bir subay olan Mülazım Atıf Bey girdi. Gözleriyle kahveyi şöyle bir taradıktan sonra Cevat Bey ile arkadaşlarını görüp yanlarına geldi. Soğukkanlı olmaya çalışan heyecanlı bir sesle selam bile vermeden konuya girdi. Şemsi Paşa'yı vurmaya karar verdim. Bana hemen 2 revolver verin. Masadakiler Atıf Bey'e alay mı ediyorlar diye baktılar. Ciddiydi. Deli misin? O kadar Arnavut'un arasında nasıl vuracaksın? Atıf Bey kararlıydı. Gidip Arnavutların arasından ateş edeceğim. Seni orada öldürürler. Atıf Bey hepsinin yüzüne tek tek baktı. Başka bir çare var mı? Kimseden cevap çıkmadı. Bana 2 revolver verin lütfen Cevat Bey. Arkadaşlarının yanında silahları yoktu. Cevat Bey çıkarıp kendi nagantını verdi. Dikkatli ol, Allah yardımcın olsun. Atıf Bey'in arkasından çıkıp hem olan biteni görebilmek için hem de gerekirse Atıf Bey'e yardım edebilmek için telgrafhaneye doğru yürüdüler. Cevat Bey daha sonra Osman'a, genellikle pek sabırlı olan, yıllara yüzyıllara aldırmayan tarih o gün pek sabırsızdı. Bir imparatorluğun kaderini dakikalarla belirliyordu, demişti. Atıf Bey, tarihin belki de en hazırlıksız, en hesapsız ama bir imparatorluğun geleceğini tümden etkileyebilecek suikastını işlemek için dümdüz yürüyüp telgrafhaneyi kuşatmış Arnavut tüfekçilerin arkasında durdu. Birkaç dakika sonra Şemsi Paşa maiyetiyle birlikte telgrafhaneden çıktı. Paşa merdivenlerden inerken Atıf Bey nagantını çekti, tüfekçilerin arasından iki el ateş etti. Aynı anda Şemsi Paşa merdivenlere ölü olarak yıkıldı. Bu o kadar beklenmedik, öylesine tahmin edilmedik bir işti ki, herkes olduğu yerde bir an olanlara inanamadan durdu. O kalabalığın arasında birisinin Şemsi Paşa'yı vuracağı kimsenin aklına gelmemişti. Bu bir anlık şaşkınlık Atıf Bey'in hayatını kurtardı. Arkasını dönerek koşmaya başladı ve bir silah çayırtısı duyuldu. Tüfekçilerin hepsi birden ateş ediyorlardı ama çoğu Şemsi Paşa'yı vuranı görmemişti bile, körlemesine atıyordu. Atıf Bey köşeyi dönerken bacağında bir yanma hissetti, hiç aldırmayıp koşmayı sürdürdü. İki sokak sonra bir ayakkabıcı dükkanına girip kapıyı arkasından kapattı. ''Kimse kıpırdamasın, yakarım, sesinizi çıkarmayın, size bir zararım olmaz.'' Arnavut tüfekçiler, polisler, tahariler, askerler sokaklara dağılmış Atıf Bey'i arıyorlardı. Kapısı kapalı dükkanın önünden adım sesleriyle dar sokağa titreterek geçtiler. 5 dakika sonra padişaha bir başka telgraf getirdiler. Şemsi Paşa'nın öldürüldüğünü bildiriyordu. Eğer biraz önce Şemsi Paşa'nın göndermiş olduğu telgrafa o kadar sevinmese, bir anda isyanı bastırdığına öylesine coşkuyla inanmamış olsa, belki bu telgraf onu o kadar yıkmayacaktı ama o büyük sevincin hemen ardından en güvendiği adamının tüfekçilerinin arasında öldürüldüğünü öğrenmek, padişahı birden çökertti, kül gibi oldu yüzü, eyvah dedi, Şemsi Paşa'yı vurmuşlar. Salonun içinde, ne yapacağız, hey Allah'ım ne yapacağız diye ellerini birbirine vura vura yürüyordu. Şemsi Paşa'yı vuran gücün her an odaya girip kendisini de öldürmesinden endişe eder gibiydi. Yatıştırmaya çalışan Reşit Paşa'yı dinlemiyordu bile. Derhal sadrazamı çağırttı. Sadrazamın, telaş buyurmayınız. İki serden geç diye koca imparatorluğu bırakmayız. Derhal yeni bir tayin emri çıkarır, bir başka dirayetli paşayı gönderip Makedonya'daki nankörleri hizaya sokarız sözleri padişahı etkilemiyordu. Bunları duymuyordu bile. O anda öldürülme korkusuna kapılmıştı. Bir nevi sinir nöbeti geçiriyordu. Hatta Reşit Paşa bir ilaç verip vermemeyi bile düşündü. Üye sayısı 3000'i geçmeyen İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin dehşetengiz bir gücü olduğuna, her yana sızabildiklerine, herkesi öldürebildiklerine inanmış, kendi vehimlerini kafasında kura kura önüne geçilmez bir biçimde büyütmüştü. Her zaman olduğu gibi gerçek olmayan bir tehlike karşısında vesveselerinin esiri olmuş, karar veremez hale gelmişti. Bir an önce bu görünmeyen, tanınmayan, her yana uzanabilen, istediğini öldürebilen büyük güçle anlaşmak, hayatını kurtarmak istiyordu. Sanki padişahın boğaz içine bakan salonunda hissettiği korku aynı anda Makedonya'ya sirayet etmişti. Padişah yanlıları Şemsi Paşa vurulduğu anda sinip susmuşlar, ittihatçılar öne çıkmışlardı. Üçüncü ordunun genç kurmayları korkunun kokusunu çok çabuk aldılar. Derhal padişaha hitaben bir bildiri yayınlayarak Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun yeniden kabulünü ve meşrutiyet istediklerini, bundan başka bir gayeleri olmadığını, aksi takdirde padişahı dinlemeyeceklerini bildirdiler. Padişaha bir anlaşma imkanı veriyorlardı. Aynı zamanda ittihatçı subaylar bütün kasabalardaki, köylerdeki, şehirlerdeki telgrafhanelere girdiler. Onlara karşı durabilecek hiçbir güç yoktu. Bütün padişah yanlıları kafalarına bir kurşun sıkılabileceği korkusuyla susmuşlar, bütün dirençlerini kaybetmişlerdi. Makedonya'daki telgrafhanelerden Baba Ali'ye telgraf yağıyordu. Sadrazama gönderilen telgrafları önce kendisi okuyan, bütün haberleşmelerden herkesten önce haberdar olmak isteyen padişah, bu merakının kurbanı oldu ve yağan yüzlerce telgrafla bütün ülkenin ayaklandığı zehabına kapıldı. Korku, padişaha korktuğu şeyin ne olduğunu araştırma gereğini bile unutturmuştu. Biraz daha soğukkanlı olabilse tarih başka türlü yazılacaktı, demişti Reşit Paşa. 2 gün sonra padişah sadrazamını değiştirerek yeni sadrazamı Sait Paşa'ya, ''Git nazırları topla, bana ne yapılacağına dair bir teklif hazırlayıp gelin.'' dedi. Sait Paşa tecrübeli bir zattı ve padişahın anlaşmak istediğini, başka hiçbir teklif kabul etmeyeceğini anlamıştı. Nazırlarıyla konuştu ve padişaha, ''Kanuni esasiyi yeniden kabul edip meşrutiyete geçmeyi kabul etmesini teklif etti.'' Padişah derhal kabul etti ve bir gazetede Kanuni Esasi'nin yeniden kabul edildiği haberi çıktı. Haber küçük yayınlandı ama etkisi çok büyük oldu. İmparatorluğun dört bir yanında bayram yapılıyor, toplar atılıyor, nutuklar söyleniyor, ittihatçılar omuzlar üzerinde gezdiriliyor, her kasabada, her mahallede mitingler düzenleniyordu. İttihat ve Terakki'nin yöneticileri Hüseyin Hikmet Bey de dahil olmak üzere bir toplantı düzenlediler. Herkes sevinç içindeydi. Yalnızca Hikmet Bey silahların fikirlerden daha etkili olduğunu ve arkadaşlarının da silaha fikre verdiklerinden daha fazla emniyet verdiklerini görmekten dolayı biraz buruktu. Yıllarca peşinden koştuğu gayeye ulaşılmıştı ama onun istediği yoldan olmamıştı bu. Hikmet Bey dışarıdan gelen sevinç avazelerini dinleyerek toplantı yaparken konağının önünde kırmızı bir araba durdu. Pencereden bakan Mehpare Hanım, milletin meydanlarda toplandığı o saatlerde tamamen ıssızlaşan sokakta Konstantin Sezar'ın arabasından inip kaputu açarak motoruna baktığını, arada bir de pencerelere bir göz attığını gördü. Bütün ülkeyi saran o coşkulu, sabırsız ve her şeyin yapılabileceği inancını taşıyan hava onu da sarmış gibiydi. İnsanların niye böyle bağırıp çağırdığını bile düşünmeden başına bir örtü atıp ev kıyafetiyle kapının önüne çıktı, arabanın yanına yürüdü. Sanki mülazım Atıf Bey attığı kurşunla yalnızca istibdadı değil, Mehpare Hanım'ın sabrını ve dayanma gücünü de vurup öldürmüştü. Mehpare Hanım'la Konstantin hiç konuşmadılar. Genç adam arabasının kapısını açıp Mehpare Hanım'ın binmesini bekledi, o da bindi. Sonra Konstantin kaputu kapattı, yerine geçti ve gaza bastı. Terk edilmiş gibi gözüken boş sokaklardan hızla geçip şehir dışına çıktılar. Halikidikya Yarımadası'na uzanan yola girdiler. Ormanların arasından, patikadan biraz daha büyüyecek bir yoldan, tehlikelere aldırmadan süratle geçerek dağlara tırmanıyorlardı. Tepede şık bir bağ evinin önünde durdular. Evin önünde küçük bir bağ vardı. Aşağıda Ege Denizi beyaz köpükten süsleriyle, yaz gününün neşeli oynaklığıyla uzanıyordu. Eve girmeden önce Konstantin küçük bağı gösterdi. "Buradaki bütün üzümleri kendim yetiştirdim," dedi. "Sadece bana ait bir bağ bu." Mehpare Hanım, erkeğine ihanet etmeye hazırlanan kadınların biraz sonra sarılacağı erkeğe duyduğu o garip isteği ve kızgınlığı aynı anda hissederek eski bir konuşmayı hatırlattı. "Üzümler olgunlaştı mı bari?" Konstantin yüzünü kırıştırarak güldü. "Evet, çok yakında bağ bozumu yapılacak." Sonra bir daha konuşmadılar. Denize bakan pencerelerine sakız sardunyalarının yerleştirildiği yatak odasında Konstantin'in çok kadın görmüş yatağına girdiler. Konuşmadan neredeyse vahşice seviştiler. Orada o yatakta o güne dek hiç bilmediği bir şeyi, gerçek şiddeti öğrendi Mehpare Hanım. Bunu biraz da ürkerek bekliyordu zaten. Yatakta gördüğü her yeni şey gibi şiddet de onu arzudan çıldırttı ve arzudan her çıldırdığında olduğu gibi kendisine yeni bir heyecanın yolunu açan, etine yeni bir lezzet öğreten erkeğe aynı Hikmet Bey'e olduğu gibi aşık oldu. Bir süreliğine de olsa her şeyi, herkesi, ailesini, kocasını, zamanı unuttu. Kendilerine gelip de yeniden zamanı hatırladıklarında vakit akşama yaklaşıyordu. Telaşla giyindiler, hiç konuşmadan yola çıktılar. Konağın önünde hiç konuşmadan ayrıldılar. Birbirlerine kızgın gibiydiler. Mehpare Hanım salona girdiğinde önce Rukiye'yi gördü. Kucağında kedisiyle salonun bir köşesinde oturan kız, annesininkine benzeyen gözleriyle aynı kucağında okşadığı kedisi gibi bakıyordu içeri giren Mehpare Hanım'a. Biraz ilerisindeki Nizam annesine bir şey olacak diye korkar gibiydi. Hikmet Bey ise piyanonun önünde duruyordu. Sakalı hafifçe uzamış, yüzü solup beyazlaşmıştı. Açık pencerelerden içeri şehirden taşan sevinç sesleri giriyordu. "Neredeydiniz Mehpare Hanım?" dedi. Mehpare Hanım artık sevmediği erkeğin yüzüne, kendisine soru sormasına şaşırarak baktı. "Neredeydiniz Mehpare Hanım?" dedim. "Beni sorguya mı çekiyorsunuz Hikmet Bey?" Hikmet Bey titreyen ellerini saklayabilmek için cebine soktu, sesini yükselterek sinirli bir şekilde bağırdı. "Sanırım bir erkeğin hakkıdır bu saatte eve gelen zevcesine nerede olduğunu sormak. Bu saatte nereden geliyorsunuz?" Kendisine söylenen hiçbir sözü unutmayan ve vakti geldiğinde o sözü mutlaka hatırlatan Mehpare Hanım, başını bir yana eğip gözlerini kısarak baktı Hikmet Bey'e. "Bu bir kıskançlık krizi mi Hikmet Bey? Rica ederim kendinize biraz hakim olun. Gülünç oluyorsunuz." Aslında karısının nereden geldiğini tahmin ediyordu Hikmet Bey ama gene de bir inkar bekliyordu. Karısının inkar etmesi, bir yalan uydurmaya çalışması, kendisine duyulan bir alakanın, şefkatin, özenin delili olacaktı. Karısının kendisine artık aşık olmadığını bilse de bu özen ve alakanın üstüne yeniden bir aşk inşa etmenin hayalini hiç olmazsa kurabilecekti. Ama Mehpare Hanım'ın sözlerini duyunca gerçeği bütün açıklığıyla gördü. Artık karısı başkasına aşıktı ve bundan sonra kendisine dokunmasına bile tahammül edemeyecekti. Karısının neyin aşık ettiğini de elbette onca yıldan sonra iyi öğrenmişti. Konstantin'le nasıl seviştiklerini bile tahmin etti. Gözünün önüne o esmer adamın karısını yatakta dövüşü geldi. Böyle bir şey olduğuna dair hiçbir bilgisi olmamasına rağmen bu sahneyi gerçekte yaşandığı gibi canlandırdı zihninde. Bütün vücudu ürperdi. "Niçin geri geldiniz Mehpare Hanım?" diyebildi sadece. Çocuklara baktı Rukiye kucağındaki hiç ihtiyarlamayan kedisi Habeş'i sanki hayattaki en önemli şeyi oymuş gibi dikkatle okşuyor, Nizam sedirdeki minderin saçaklarıyla oynuyordu. Başka hiçbir şey söylemeden salondan çıkıp çalışma odasına girdi. Belinden tabancasını çıkartıp masanın üstüne koydu. Dışarıda insanlar yeni bir dönemin açılışını, istibdadın yıkılışını kutluyorlardı. Osman tınazlar gibi yığılan konserve kutularının, evin her yanında kıpırtılı siyahlıklarıyla dolaşan karıncaların, ölülerinden ona kalan eşyalarının arasında oturuyordu. Bütün ölüleri şeffaf bedenleriyle odadaydı. İstibdadın yıkılışını kutlayan imparatorluğun o mahşeri gürültüsü doluyordu odasına. İstibdat bitti diye sevinen, şimdi çoktan ölüler diyarına göçmüş bu halkın, bu topraklarda istibdadın hiç bitmeyeceğini, biri bittiğinde yenisinin başlayacağını, bu topraklarda yalnızca istibdadın yetişebildiğini bilmediklerini düşünüyordu. Rengarenk havai fişekler yayılıyordu gökyüzüne. Ardı ardına toplar patlıyordu. Meydanlarda toplantılar düzenleniyordu. Nutuklar söyleniyor, kelimeler insanları boğacak kadar çoğalıyordu. Her yanda telgraf makineleri çalışıyor, havadisler vınıltılı telgraf tellerinden imparatorluğun her yanına akıyordu. Vapurlar düdüklerini çalıyordu. Fesler, serpuşlar, şapkalar havaya atılıyor, gavuru Müslümanı birbirine sarılıyor, kahkahalar salınıyor, sevinçten kadınlar ağlıyordu. Osmansa bütün bu gürültünün ortasında, yalnızca Selanik'te bir çalışma odasında patlayan bir revolverin sesini duyuyordu. Tek bir revolverin sesini. Romanın sonu.